Ayrım 12.
4. Mehmet devrinin kibar, açık sözlü, derya dil, tiryaki, keyif verici maddelere düşkün, müsamahalı ve akıllı Şeyhülislam'ı Bahai Efendi de Yahya Efendi'ye benzeyen birçok çizgiyi bulmak mümkündür. Abdülhamit devrinde bir efkaf memuru bir vesile ile Kamlıca Körfezi'nde 4. Mehmet'in Yahya Efendi'ye bir yalı hediye ettiğini hatırlar ve devrinin hayatını müsaması ile biraz olsun yumuşatan bu şairin ve dina adamının adı şehrin hayatına 2 asır sonra yeniden karışır. Gariptir ki onun tam zıddı olan o mutaassıp zalim, hayatı darlaştırmaktan hoşlanan Beyazi Efendi de Kanlıca'nın öbür ucunda oturuyordu. Beyazi Efendi bir Yahudi ile yattığı söylenen bir Müslüman kadının at meydanında bütün şehrin karşısında recmedilmesi için ısrar eden adamdır. Padişah bile görmeye gider. Fakat her şey olup bittikten sonra şehirde aksülamel başlar, taassup adamları bir daha kolay kolay istediklerini yapamazlar. 4. Mehmet devrinin başlangıcında iyi veya kötü o kadar rol oynayan Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi, Boğaz'daki yalısından rakibi Bahai Efendi'ye fazla komşuluk edemedi. Bursa'ya nefiinden sonra onu bir daha İstanbul'a uğratmadılar. O da zamaneden Naima'nın o kadar istifade ettiği tarihini yazarak intikamını aldı. Gariptir ki resmi hayatta bu kadar muvazenesiz yaşayan ve konuşan adam, tarihinde çoğu zamanlar en tarafsız hükümler verir. Vaniköy adını Fazıl Ahmet Paşa'nın Erzurum'dan bulup getirdiği ve saraya takdim ettiği Vani Mehmet Efendi'nin yalısından alır. Asım'ın fenni intisapta bir nazir diye vasıflandırdığı Vani Efendi, cerbezeli, mutaassıp, tefsiri çok iyi bilen bir alimdi. Fakat fırsatını bulunca padişah hamisinin aleyhinde bulunacak kadar haristi. Bu devirde Boğaz, hiç olmazsa Rumeli Hisarı ve Kanlıca'ya kadar olan kısmında iyiden iyiye modaydı. Naima tarihinde Fındıklı'da maceralarını okuduğumuz, ihtiraslarına ve entrika kabiliyetlerine şaşırdığımız yahut hüsnü niyetlerini beğendiğimiz gözü pek vezirlerin, haris, devletin ihtiyacı olan parayı bulmak için daima azapta defterdarların Nazik ve Çelebi Reyüsül Kitapların, çoğu ocak kapısından ayrılmayan ulemanın ekserisinin Boğaz'da yalıları vardı ve İstanbul baharı başlar başlamaz bu yalılara taşınıyorlar, sisli lodos sabahlarını ışığın kanlı cümbüş akşamlara karşı sahillerde bir ağaç kümesinin veya biraz fazla çıkıntılı kayaların vücuda getirdikleri kararmış gümüşten yalnızlıkları pencerelerinden çubukların ve kahvelerini içerken afyonlarını yutarak seyrediyorlar, geceleri mehtabın kabarttığı suları bir kere daha görmek için elbette yataklarından fırlıyorlar, fırtınalı gecelerde şimşek ışıklarını akıntılı sularda eski minyatürlerde gördükleri Çin ejderhaları gibi renkli ve korkunç akışını seyrediyorlardı. Hülasa bizim bugün Monet'de, Bonnat'ta, Marquet'de, Turner'da, Canaletto'da görüp kendi hatıralarımızdaki anılara yerleştirdiğimiz güzellikler, onlar için günlük şeylerdi ve şüphesiz onlarla karşılaşmaktan haz alıyorlardı. Yazık ki Venedik ve Napoli'den başka hiçbir memlekette rastlanmayan şekilde denizle böyle baş başa yaşamak imkanını veren Boğaziçi'nin açık bir tesirini edebiyatımızda görmek imkansızdır. Nesrin ve resmin yokluğu, şiirin bir sanat oyunu oluşu, yaşanmışı çok gerilere atar. Onun için Boğaz tesirini sanatkarlarımızda ancak karışık bir dünyanın tesadüfleri içinde seçilen günlük hatıralar gibi en tanınmayacak terkipler içinde ararsak bulabiliriz. 4. Mehmet de Boğaz'ı severdi. Şüphesiz daha ziyade bir oyun olan, gönül ne göksuya mail ne sarı yara gider, sipahı gamdan emin olma hisara gider. Beyti onundur. Ve belki de çocukluğunu o kadar fırtınalı yapan isyanların birinde yahut onların hatırası ile söylenmiştir. Binbir geceye sonradan ilave edilmiş bir sayfa gibi pırıl pırıl saltanat kayığı Boğaz sularında sık sık süzülürdü. Fakat bu padişah daha ziyade av ve çok gösterişli büyük alayların meraklısıydı. İlk ava culusundan 2 sene sonra 9 yaşındayken çıkar. Köprülü Mehmet Paşa'nın vezirliğine kadar olan zamanda yazları Üsküdar Sarayı'nda geçirmekten hoşlanıyor, ara sıra da Çatalca tarafında avlanıyordu. Köprülü'nün getirdiği nispi sükundan sonra hiçbir büyük mesele kökünden halledilmemiş olmakla beraber ortalık durulur ve devlet eski kudretine iade etmişe benzer ve bilhassa Fazıl Ahmet Paşa ve Kara Mustafa Paşa zamanlarında tam hareket halindedir. Doğrudan doğruya sefere iştirak etmese bile Edirne Sarayı'nda kalmayı tercih eder. Şurası var ki bu hem vezirlerin hem de kendisinin işine geliyordu. İstanbul Sarayı'nda fazla entrika vardı ve bu acayip 17. asırda padişahlar ne şehirde ne kendi saraylarında hiç de hür değildiler. 7 yaşında dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin başına geçen bu adamın talihi kadar garip ve acı talih azdır. Gençliği birbirini kovalayan felaketler ve ıstıraplar içinde geçer. Tahta çıktığından birkaç gün sonra babasını adeta gözünün önünde öldürürler. Sultan İbrahim'in elinde Kur'an, o mürahi ve budala sofu Mehmet Paşa'ya Şeyhülislam Abdurrahim Efendi'ye yalvara yalvara boğdurulmasının hikayesini kim bilir sonradan kaç defa etrafından dinledi. Sultan Osman'ın ölümü, Ocaklı'nın çılgınlığı bir çeşit isteriydi. Sultan İbrahim ise devleti idare ile mükellef vüzeranın ve gayri resmi şekilde de olsa bir çeşit naibi saltanat olan büyük valide sultanın tedbiriyle boğulmuştu. Hadise o kadar acıklı, zalim ve skandalın kendisidir ki vakada hazır bulunan Kara Çelebizade Aziz Efendi dayanamaz ve büyük valide sultanla vezirlere "Sultanım, bari zehirleme yoluna gidilseydi" demeye mecbur kalır. 11-12 yaşlarındayken şefkatin ta kendisi olması lazım gelen bu büyük anne onu da zehirlemeye kalkar. Ve sonunda Turhan valide takımının elinde kendi yattığı yerden bir iki koridor veya sofa ile ayrılan odasında bir gece yarısı boğulur. Kim bilir belki de bu mukabil suikast için onun da rızasını almışlardı. Ondan sonra Ocaklı'nın ortalığı karıştırmak isteyenlerin kardeşlerini öldürmek tasavvurundan bahseden ithamları ve tahttan indirme tehditleri başlar. Hiçbir devirde bu padişahın çocukluk devri kadar Osmanlı İmparatorluğu herkes tarafından yahut da hiç kimse tarafından idare edilmemiştir. Birçok defalar vezir tayini bile divana, ulemaya ve ocağın kendisine bırakılır. Devrin başında ve sonunda biri 1650'de, öbürü Avusturya Muharebesi'nin en korkunç zamanında 1688'de iki isyan doğrudan doğruya halkın yardımıyla bastırılır. Efkar-ı umumiye biraz hazır olsa, bir fikir kıvılcımı bulunsa bunu öteki şüphesiz meşrutiyet veya ona gidecek bir hareketti. Fakat o zaman şehir yoktu. Ulema, divan, askeri takım ve çarşı ve bunların etrafında toplananlar vardı. Bununla beraber bir iki teydip hareketine şehrin iştiraki, hükümdarların Edirne Sarayı'nı İstanbul'a tercih etmeleri ve şehirlinin bu meselede Feyzullah Efendi vakasına kadar giden asabiyeti, payitaht psikolojisinin doğması adledilebilir. 4. Mehmet ne bir çocuk gibi terbiye edilir ne de bir hükümdar muamelesi görür. Tacı altında ezilen bu zavallı çocuğu ulema, vezirler her rast geldiğinde azarlar ve şımartır. Hakikatte salahiyetli bir niyabet meclisinin bulunamaması, imparatorlukta olup biten her şeyin hiçbir şeye aklı ermeyecek yaşta bir çocuğun omzuna kendiliğinden çökmesi onun kaderinin en kötü tarafıdır. Gözdesi Afife kadının, "Benim şefketli hünkârım, hemen deryaya benzersin" diye övdüğü 4. Mehmet bu ağırlık altında büyür. Hadiselerin hiçbirinden ders almaz. Saltanatı sanki büyük ve azaplı uyanışlarla dolu çok debdebeli bir kaçıştır. Şurası var ki Köprülülere verdiği sözü tutar. Fakat Köprülüler de ekip adamı değildir. İnsan yetiştirmekten ziyade rakiplerini ortadan kaldırmayı düşünürler. Bununla beraber Viyana muhasarasına kadar devam eden devirlerinde imparatorluk dışarıdan hakikaten büyük ve azametlidir. Fazıl Mustafa Paşa'nın açtığı 1673 seferinde ordunun çıkışını Edirne'de seyreden Galant, 4. Mehmet'in nasıl bir debdebe içinde yaşadığını bize anlatır. Padişahın camiye gidiş ve dönüşlerinde, kurban ve şeker bayramlarında, sefir hazretlerinin huzura kabulünde, donanmanın Kandiye fethinden sonraki muzaffer dönüşünde, Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamından bazı örnekler görmüştüm. Fakat hiçbiri padişahın sefere çıkmak üzere Edirne'yi terk ettiği gün gördüğüm o emsalsiz debdebe ve ihtişamın güzelliğiyle boy ölçüşemez. Okumuş olduğum romanlardan hatırımda kalan savaş dönüşlerine, zafer alaylarına, turnuvalara, karuzellere, maskaratlara dair yapılan tasvirlerin hiçbiri o gün gördüğüm gerçek ihtişamla mukayese edilemez diye söze başlayan Galant, bu ihtişamın ancak resimle verilebileceğini söyledikten sonra padişahın av mahiyetini şöyle anlatır. Öndeki 30 kadar atlı bileğinin üzerinde bir şahin taşıyordu. Bunların arkasında sağrılarında padişahın bazen tavşan avında kullandığı bir nevi terbiyeli kaplan, pars filan gibi bir hayvan olmalı, taşıyan 7 atlı geliyordu. Bu kaplanların sırtında birer işlemeli şal vardı. Vahşi ve yırtıcı bakışlarıyla tezat teşkil eden sakin duruşları seyredenlerde hayretle karışık bir korku uyandırıyordu. Bunların ardından 50 kadar tazıyı götüren yeniçeriler geliyordu. Bu tazılar şüphesiz dünyanın en güzel tazılarıydı ve güzellikleri sırtlarındaki çok zengin sırma ve simle işlenmiş örtüler, boyunlarındaki süslü tasmalar bir kat daha arttırıyordu. Bunların ardından sarkık dudakları, çenelerini örten 5-6 iri kobay geliyordu. İri gövdeleri ve derilerini güzelleştiren alacalı beneklerin daha iyi görünmesi için bunlar örtüsüzdü. Arkalarında her biri bir adamın yedeğinde, sırtları beyaz, kırmızı ve siyah renklerle tıpkı kaplan gibi zebralı ve benekli 12 zagar geliyordu. Yeryüzünde rastlanabilecek en güzel cinsten olduklarını zannettiğim bu köpeklerin böyle en sona bırakılışı güzelliklerinin daha iyi tadılması içindi. Bu av kafilesinden sonra yedeklerinde birer at bulunan 20 atlı çavuş tek sıra halinde gidiyordu. Padişaha mahsus olan bu atların azametinden işlemeli eğer takımlarından, dizginlerindeki mine ve sırmalardan, ağır sırma işlemeli, yer yer inci ve kıymetli taşlarla süslenmiş haşelerinin zenginliğinden, ne de taşıdıkları kılıçların, sadakların, yay ve kalkanların mükemmelliğinden ve kıymetlerinden bahsedeceğim. Böyle bir şey yapabilmek için her birine ayrı ayrı çok yakından görmek lazım gelir. Bu muhteşem alayın ortasında 4. Mehmet, mücevher ve inci kakmalı zırhları, sol omzuna attığı murassa cepkeni, atının bütün bir hazine değeri olan mücevherleri içinde hakiki bir sanem gibidir. Hakikaten bu azamet, edebiyatı ve masalı asırlarca beslemiş olan bütün şarktı. 4. Mehmet, o kadar korkunç felaketin kapısı olan Viyana seferine işte bu debdebeyle çıktı. O bozgunun tafsilatını Fındıklılı tarihinden günü gününe okuyanlar, bu debdebe ve ihtişamı ister istemez bir akşam güneşinin son ışıklarına benzetirler. Hiçbir şey Osmanlı İmparatorluğu'na Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hırsı kadar zararlı olmamıştır. Mustafa Paşa, Belgrad'a kadar aynı debdebeyle sürüklediği padişaha bile Viyana'yı zapt etmek niyetinden bahsetmez. Hatta asıl kararını bütün Serhat Paşaları ve tecrübeli harp adamlarının itirazlarına rağmen yolda verir. İşsizliğin ve iktisadi buhranın en son haddini bulduğu, her sene Anadolu'da devleti tehlikeye düşürecek birkaç isyanı beslediği, emniyetsizliğin ve ihanetin devlet adamlarını kurt kaptığı bir devirde Kanuni'yi yenmek, onun başaramadığını başarmak istiyordu. Bununla beraber başlangıçta Viyana bozgunu devletin kaybettiği muharebelerden biriydi. 4. Mehmet şaşırmasaydı felaket çabuk tamir edilir ve ufak bir hudut tashihi ile iş kapanırdı. Fakat padişah vaziyetin adamı değildi. Kara Mustafa Paşa ise büyük kumandanlardan çoğunu ortadan kaldırmıştı. Dördüncü Mehmet bu bozgundan sonra bir müddet Belgrad'da çırpınır durur. Sonra Edirne'ye gelir. Fakat bir zamanlar o kadar canı sıkıldığı, kaçtığı İstanbul'a bir türlü dönemez. Fındıklı'nın naklettiği "Hangi yüzle İstanbul'a dönerim?" sözü bu gölge padişahta bütün bir psikolojinin uyanışıdır. Gariptir ki Serhat kan ve ateş içindeyken yine av peşindedir. İstanbul'a zaruri olarak dönüşünden sonra bile av yüzünden Üsküdar Sarayı'nda kalmayı tercih eder. Fındıklı'ya göre ava gece gidip dönmeye başlar. Bu arada İstanbul kıtlığın mutlak tehdidi altında günlük tedbirlerle yaşıyordu.